Bu kitap, her biri ortalama 15'er dakikalık 10 ayrımdan oluşmaktadır.
Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck, Ad Kitapçılık, 2. baskı, Temmuz 1998, Türkçe'ye çeviren Belkıs Çorakçı Dışbudak, okuyan Sıla Şahin. Çağdaş Amerikan Edebiyatı'nın en büyük adlarından biri sayılan John Steinbeck, 1902-1968 üniversite öğrenimi sırasında çeşitli işlerde çalıştı. Daha sonra öğrenimini yarıda bırakarak kendisini tümüyle edebiyata adadı. İlk romanı Altın Kupa 1929'da yayımlandı. Bunu izleyen Yukarı Mahalle, Sardalya Sokağı, Tatlı Perşembe, Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri, Bitmeyen Kavga ve bunun gibi kitaplarla büyük bir ün kazandı. 1939'da Pulitzer, 1962'de Nobel Edebiyat Ödülleri'ni aldı. Eserleri birçok dile çevrildi ve geniş okur çevresince ilgiyle karşılandı. Steinbeck'i uluslararası üne eriştiren eserlerin başında hiç kuşkusuz Fareler ve İnsanlar gelir. Oyun tekniğinden yararlanılarak kaleme alınan bu romanda yazar, sıradan insanların yaşamlarını akıcı ve yalın bir dille anlatmaktadır. Kuşaklar boyunca beğeniyle okunan Fareler ve insanları sizlerin de beğeneceğinden kuşkumuz yok. Salinas Irmağı, Soledad'ın birkaç mil güneyinde tepenin yamacına pek yaklaşır, suyu derinleşir, rengi yeşile dönüşür. Ama yine de orada ılıktır sular. Çünkü daha önce pırıl pırıl sarı kumların üzerinden yansıyarak akmış gelmiştir. Irmağın bir yanından altın renkli tepeler birbirini izleye izleye kocaman kayalık Gabilan dağlarına doğru yükselirken vadiye bakan yanında bir dizi ağaç göze çarpar. Bunlar her bahar yemyeşil bir renk alan, alt yapraklarında kış serilerinin getirdiği kalıntıları taşıyan salkım söğütlerle ak dallarını ırmağa doğru kavislendire kavislendire uzatan firavun incirleridir. Kumluk yamaçta ağaçların altına dökülen yapraklar çok kalın bir halı oluşturmuştur. Bu yapraklar öylesine gevrektir ki üzerinden kertenkele geçse gürültüsü dünyayı tutar. Geceleri tavşanlar çalıların arasından çıkıp bu kumlarda otururlar. Kumların ıslak bölümlerinde geceden kalma rakun izleri, çiftliklerden gelen çoban köpeklerinin bıraktıkları koca pençelerle karanlıkta su içmeye gelen geyiklerin çatallı tırnak izleri görünür. Salkım söğütlerle firavun incirlerinin arasında bir patika uzanır. Yüzmek için çiftliklerden ırmağa gelen çocuklarla ana yolda gün boyu yürüdükten sonra ırmak kıyısında geceleyen yayaların adımlarıyla sertleşen bir toprak oluşturmuştur bu patikayı. Dev bir firavun incirinin yere yakın yatay uzanmış dalının hemen önünde yakılan ateşlerden geriye bir kül yığını kalmıştır. Ağaç dalı ise üzerine oturula oturula kabuksuz, çıplak ve dümdüz olmuştur. Sıcak günün akşamı yapraklar arasında oynaşan hafif bir rüzgarı da beraberinde getirmişti. Gölgeler tepelerin üzerinden yukarılara doğru tırmanıyordu. Kumsalda tavşanlar boz taştan heykeller gibi sessiz oturuyorlardı. Derken otoyol tarafından yaprakları hışırdatan ayak sesleri yaklaşmaya başladı. Tavşanlar sessizce yuvalarına kaçıştılar. Havalanan bir balıkçıl kanat çırpa çırpa ırmak boyunca uzaklaştı. Bir an hiç yaşam belirtisi kalmadı çevrede. Daha sonra yolun ucunda iki adam belirdi. Yeşil suların kıyısındaki düzlüğe yaklaştılar. Patikada tek sıra yürüyorlardı ama açığa çıkınca biri ötekinin ardında kaldı. İkisi de blue jean pantolon, aynı kumaştan parlak pirinç düğmeli ceketler giymişlerdi. Başlarında biçimini kaybetmiş şapkaları, sırtlarında sımsıkı denk yapılmış birer battaniye vardı. Öndeki ufak tefek çevik hareketli biriydi. Yüzü esmer, bakışları kıpır kıpır ama keskindi, çizgileri kişilikliydi. Her bir yanı ufak tefekti kendine göre. Küçük ama güçlü elleri, ince kolları, zayıf, kemikli burnu. Arkasından gelen onun tam karşıtıydı. Şekilsiz suratlı, iri, açık renk gözlü, geniş fakat sarkık omuzlu kocaman bir adamdı. Lön lön yürürken ayaklarını ayılar gibi sarkıtıyordu. Kolları sallanmıyor, dümdüz sarkıyordu yanlarında. Düzlüğe çıktıklarında öndeki adam durdu. Ardındakinin onu ezmesine ramak kaldı. Öndeki şapkasını başından çıkardı, işaret parmağıyla alnına bir çember halinde biriken ter damlalarını alıp silkeledi. İri yarı arkadaşı dengini sırtından attı, yüzü koyun yatıp yeşil sulardan içti. Koca koca yudumlar alıyor, içerken soluyor, atlar gibi soluğunu suya verip gürültüler çıkarıyordu. Ufak tefek olanı sinirli sinirli ona yaklaştı. Lenny, dedi sert bir sesle. Lenny, ne oluyorsun, bu kadar su içme. Deniz soluya soluya içmeyi sürdürdü. Bir iki uzanıp onun omzunu tuttu, sarstı. Lenny, dün geceki gibi hastalanacaksın yine. Lenny kafasını şapkayla birlikte suya daldırdı. Sonra doğrulup kumların üzerine oturdu. Şapkasından sular şıpır şıpır mavi ceketine damlıyor, sırtından aşağıya doğru akıp duruyordu. Oh be, dedi. Sen de iç George, kana kana iç. Mutlu mutlu sırıttı. George dengini sırtından kaydırdı, usulca yere bıraktı. İyi su mu, ne bileyim, dedi. Üstü hep köpük. Lenny koca pençesini suya daldırdı, parmaklarını oynattı, sular kıpırdadı. Dalgacıklar halka halka yayıldı, ta karşı kıyıya varıp geri döndü. Lenny onları izliyordu. ''Bak George'' dedi, ''bak ne yaptım?'' George suyun başına diz çöktü, avucundan peş peşe birkaç hızlı yudum içti. ''Tadı fena değil'' dedi, ''ama pek aktığı yok, akarsu olmadıkça su içmeyeceksin Lenny.'' Sesi umutsuzdu, ''sen susadın mı lağımdan bile içersin.'' Bir avuç alıp yüzüne çaldı, eliyle ovaladı. Çenesinin altından, ensesinden geçirdi ıslak elini. Sonra şapkasını başına koydu, kendini itti, sudan uzaklaştı. Dizlerini karnına çekip elleriyle kucakladı, oturdu. Lenny, George'a bakıyor, o ne yapıyorsa tıpkısını yapıyordu. O da dizlerini kaldırdı, elleriyle kucakladı, bir daha George'a baktı, tam başarıp başaramadığını denetledi. Şapkasını gözlerine doğru biraz daha çekti, George'unki öyleydi çünkü. George suratını asmış, suya doğru bakıyordu. Gözlerinin kenarları güneşten kızarmıştı. Otobüsün o deyiz şoförü öyle ukalalık etmese ta çiftliğe kadar gidecektik inmeden. Nah şu ileride, azıcık ileride, dedi durdu. Azıcıkmış. 4 mil çıktı azıcık dediği. Çiftliğin kapısında durmak işine gelmedi herifin. Yanaşmaya, fren yapmaya üşendi. Belki Soledad'da bile durmaz geçer. Nah şurada azıcık ilerideymiş. 4 milden de fazlaydı hatta. Havada cehennem gibi mübarek. Lenny ona ürkek bakışlarla baktı. George, ne var? Biz nereye gidiyoruz George? Küçük adam şapkasının kenarını biraz daha aşağıya çekip Lenny'ye kaşlarını çattı. Unuttum, dedi Lenny alçacık sesle. Unutmamaya uğraştım. Vallahi uğraştım George. Anladık anladık, bir daha anlatacağız. Başka işimiz gücümüz mü var sanki? Ben anlatırım, sen unutursun. Ben yine anlatırım, vaktimizi bununla geçiririz işte. Çok uğraştım, dedi Lenny yine. Ama işe yaramadı hiç. Tavşanları unutmadım ama George. Başlatma şimdi tavşanlara. Aklın fikrin tavşanlarda zaten. Pekala. Şimdi beni iyi dinle. Hem bu kez unutayım deme de başımız belaya girmesin yine. Hani Howard sokağında, yol kenarındaki toprağa oturmuştuk. Sen kara bir tahtaya bakıp duruyordun. Hatırladın mı? Lenny'nin yüzünde sevinç dolu bir gülümseme belirdi. Tabii George, onu hatırladım. Ama sonra ne yaptıydık? Galiba oradan kızlar geçiyordu. Sen dediydin ki... Dediydin ki sen... Benim ne dediğimi boş ver. Hani Murray ve Reddy iş bürosuna gittiydik. Orada bize iş karnesiyle otobüs bileti verdilerdi. Onu hatırlıyor musun? Ha, tabii George, hatırladım onu şimdi. Elleri hemen ceketinin ceplerine doğru kaydı. Yavaşça, George dedi. Benimki yok, kaybettim galiba. Umutsuz bakışları yere çevrildi. Sen de değildi ki avanak. Ben de ikisi de. İş karneni sana taşıtır mıyım hiç? Lenny rahatlayıp sırıttı. Ben yan cebime koydum sanıyordum. George ona keskin gözlerle baktı. Ne o cebinden çıkardığın? Cebimde bir şey yok ki, dedi Lenny kurnaz kurnaz. Yok olduğunu biliyorum. Elindeki ne? Ne var elinde? Saklıyor musun? Bir şey yok George, vallahi yok. Ver bana onu. Lenny kapalı avucunu George'dan uzak tutuyordu. Bir şey değil, bir fare George. Fare mi? Canlı mı? Aa, ölü fare George. Ben öldürmedim, valla buldum, ölü buldum. Getir buraya, dedi George. Ne olur bende kalsın George. Getir, dedim. Lenny'nin kapalı avcı yavaşça açıldı. George fareyi aldı, suyun üzerinden karşı tarafa, çalıların arasına fırlattı. Ölü fareyi ne yapacaksın be, dedi. Yolda giderken baş parmağımla okşuyordum, diye anlattı Lenny. Bana bak, benimle yürürken fare mare okşamak yok, anladın mı? Biz nereye gidiyoruz, hatırladın mı şimdi? Lenny önce afalladı, sonra utandı, yüzünü dizlerine gömdü. Yine unuttum. Hey tanrım, dedi George, kendisini yazgısına teslim edercesine. Bak, hani kuzeyde bir çiftlikte çalışmıştık ya, işte onun gibi bir çiftliğe çalışmaya gidiyoruz. Kuzeyde mi? Weed'de. Ha, tabii hatırladım, Weed'de. Bu gideceğimiz çiftlik çeyrek mil ötede, patronla konuşuruz. Beni iyi dinle. Ben adama iş karnelerini vereceğim. Sen hiç ağzını açmayacaksın. Öyle dikilip duracaksın. Ağzından tek kelime çıkmayacak. Ne dangalak olduğunu anlarsa işmiş vermez bizi. Ama konuşmanı duymadan önce seni iş başında görürse işimiz iş demektir, anladın mı?
Tabii George, tabii anladım.
İyi, şimdi söyle bakalım. Patronun karşısına çıktığımızda sen ne yapacaksın?
Ben...
Lenny düşündü. Düşünmek için gösterdiği çabadan ötürü yüzü gerginleşmişti.
Ben hiçbir şey demeyeceğim. Öyle dikilip duracağım.
Aferin, bu iyi. Şimdi 2-3 kere tekrarla ki unutmayasın. Lenny kendi kendine hafif mırıldanmaya başladı.
Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim.
Tamam, dedi George. Weed'deki gibi kötü şeyler de yapmayacaksın.
Lenny afallamıştı.
Weed'deki gibi mi? Ulan onu da unuttun ha. Ben de hatırlatmam ki bir daha yapmayasın.
Lenny'nin yüzünde anlamanın aydınlığı parıldadı.
Weed'den kovdular bizi, diye patladı gururla.
Kovmuşlar, dedi George tiksinmiş gibi. Biz kaçtık, arıyorlardı ama yakalayamadılar.
Lenny mutlu mutlu kıkırdadı.
Onu unutmadım, unutur muyum?
George kumlara sırt üstü uzandı, kollarını başının altında çaprazladı. Lenny de tıpkısını yaptı, başını kaldırıp baktı, tıpkısı oldu mu diye denetledi yine.
Ama baş belasısın, dedi George. Kuyruğumda sen olmasan gül gibi geçinir giderdim. Gül gibi geçinir, belki kendime bir kız bile bulurdum.
Lenny bir an sessiz yattı, sonra... Çiftliğe çalışmaya gidiyorum George, dedi.
Tamam, onu anladım ama geceyi burada geçireceğiz çünkü benim de bir bildiğim var.
Karanlık hızla bastırıyordu. Güneş vadiden iyice çekilmiş ancak Galiban dağlarının tepelerinde hala parlamaktaydı. Bir su yılanı kafasını periskop gibi daldırıp suyun içinden yükseldi. Yaydığı halkalar akıntıyla titredi. Ta uzaklarda ana yol tarafında birinin bağırdığı duyuldu. Sonra başka bir ses ona karşılık verdi. Dallar küçük bir rüzgarla hafif hışırdadı. Sonra her şey sustu.
George, niye çiftliğe gidip akşam yemeği yemiyoruz ha? Yemek vardır çiftlikte.
George yan döndü. Sana anlatacak bir nedeni yok. Burası hoşuma gitti. Yarın gider, işe başlarız. Gelirken yolda tınaz makineleri gördüm. Demek yarın tahıl çuvalları dolup yüklenecek, göbeğimiz düşecek. Bu gece burada yan gelip yatacağım. Hoşuma gidiyor.
Lenny dizleri üstüne doğrulup George'a baktı.
Yemek yemeyecek miyiz?
Yiyeceğiz tabii. Kalk da birkaç kuru dal topla. Torbamda 3 kutu fasulye var. Çalıları topladığında kibrit de veririm sana. Fasulyeleri ısıtır, yemeğimizi yeriz.
Lenny, ben fasulyeyi salçalı severim, dedi.
Salçamız yok bugün. Sen odun toplamaya bak, avarilikte etme. Neredeyse karanlık basacak.
Lenny debelenip ayağa kalktı. Çalıların arasında görünmez oldu. George, yattığı yerde kendi kendine hafif hafif ıslık çalıyordu. Bir ara nehrin ilerisinden Lenny'nin gittiği yandan su şıpırtıları geldi. George ıslığı kesti, bu sesi dinledi.
Zavallı salak, diye mırıldandı kendi kendine.
Sonra yine ıslığa başladı. Birden Lenny çalıların arasından fırladı. Elinde bir tek söğüt dalı vardı. George doğrulup oturdu. Hadi bakalım, getir o fareyi buraya, dedi.
Lenny masum rolünü pek güzel oynuyordu.
Ne faresi George, bende fare mare yok.
George elini uzattı. ''Hadi'' dedim, ''ver onu, yutturamazsın bana.''
Lenny kararsız geriledi. Kaçıp özgürlüğüne kavuşmayı düşünüyormuş gibi arkasındaki çalılıklara doğru baktı. George soğuk bir sesle, ''Ya fareyi bana verirsin ya da seni döverim.'' dedi.
''Neyi vereyim George?''
''Bal gibi biliyorsun işte, fareyi istiyorum.''
Lenny'nin eli istemeye istemeye cebine uzandı. Sesi ağlar gibi çıktı.
''Niye bırakmıyorsun anlamıyorum, kimsenin faresi değil ki.'' Çalmadım da yolun yanında yatıyordu.
George'un eli kararlı biçimde uzanmış, beklemekteydi. Lenny, topunu sahibine vermeyi canı istemeyen köpek gibi yanaştı, çekildi, bir daha yaklaştı.
George parmaklarını şıklattı.
Lenny bu ses üzerine fareyi onun avucuna bıraktı.
Kötü bir şey yapmıyordum ki George, okşuyordum yalnızca.
George ayağa kalktı. Fareyi karanlıklara gömülen çalıların ta ilerisine fırlattı. Sonra suya yaklaştı, ellerini yıkadı.
Seni koca salak, onu almak için suya girince ayaklarının ıslanacağını görmez miydim sandın?
Lenny'nin ağlamakta olduğunu duyunca ona döndü.
Bebek gibi de ağlıyor. Hey tanrım, kazık kadar herif.
Lenny'nin dudakları titredi, gözlerine yaşlar dolmaya başladı.
Ah Lenny!
George elini onun omzuna koydu.
Senden onu sırf eziyet olsun diye almadım, taze değildi o fare Lenny.
Üstelik okşarken ikiye bölmüşsün de. Bir yenisini bulursun. Bir sıra bırakırım sana.
Lenny yere oturup boynunu büktü.
Başka nerede fare bulurum bilmem ki, dedi.
Bir bayan vardı, bana verirdi hep. Kaç tane bulsa verirdi. Ama o bayan burada yok.
George Bayanmış diye güldü. Bayanın kim olduğunu bile hatırlamıyor. Kendi Clara teyzendi o. Sonra da vermez olduydu sana. Çünkü mıncıklarken öldürüyordun.
Lenny ona hüzünlü hüzünlü baktı.
Ufacıktılar dedi özür diler gibi bir sesle. Okşuyordum. Sonra parmaklarımı ısırmaya başlıyorlardı. Ben kafalarını biraz çimdikliyordum. Hemen ölüyorlardı. Ufacıktılar da ondan. Keşke artık tavşan bulsak George. Onlar daha büyük.
Tavşanın da canı cehenneme. Bir daha sana canlı fare yok. Clara teyzen sana lastikten bir oyuncak fare vermişti. Yüzüne bile bakmamıştın.
Okşaması hoş değildi, dedi Lenny.
Ayrım sonu.